Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Günaydın Türkiye, 7 Mart sabahındayız. Keyifli, huzurlu, güvenli bir hafta diliyorum. Buna ihtiyaç var. Bursa, Kocaeli ve İstanbul'dan sesleniyorum sizlere. 3 ayrı merkezdeyiz. Adres Twitter'da Murat Cengizer. Masada Onur Er var. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Ve yoğun akıcı gündeme başlayalım ama önce İstanbul trafiği diyelim, ardından Türkiye gündemi.
Hangi yollarda yoğunluk var? Trafik nerelerde akıyor? Alternatif güzergahlar hangileri? Günaydın Türkiye trafik raporu.
Tabii trafiği sıklıkla İstanbul trafiğini güncellemekte fayda var. Çünkü her an her şey olabiliyor. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde bir sağ şeritte trafik kazası var. Hasarlı bir kaza bu. Bir şerit trafikten etkilenmiş vaziyette. Ataköy Bakırköy yönünde de bir zincirleme trafik kazası vardı. Hatta şu dakikada ekipler sanıyorum müdahale etmeye başladı ama bölgedeki trafiği koyulaştırdığını belirtelim. Peki İstanbul trafiğinde var mıdır şu dakikada açık nokta? Bunun cevabı hemen hemen yok gibi. Önce köprülerden başlayalım. Birazdan 3. köprüyle başlayacağız aslında yayına ama 1. ve 2. köprü diyelim hatta. Şimdi Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz. Katılımlar bir hayli yoğun. Barbaros katılımına baktığımızda araçların ortalama hızı 15 kilometreye kadar düşmüş vaziyette. Burası bir hayli sıkışık ve köprü hemen hemen 20 dakikada geçilebiliyor. Geçtiğiniz anda rahatsınız. Asya'dan Avrupa'ya geçişte her sabah olduğu gibi Altunizade katılımı yoğun ama Barbaros'a oranla biraz daha hızın arttığını belirtelim ki 30 kilometre ortalama hızla geçiliyor. Bu da 10 dakikaya tekabül ediyor ve köprünün geçtikten sonra trafiğin aktığını hatta neredeyse Şirinevlere kadar aktığını özellikle belirtelim. Tabii Şirinevler demişken ters istikamette yani Yeni Bosna Halis Köprüsü çıkışı tamamen yoğun vaziyette. Hatta kesintisiz şekilde bir yoğunluk söz konusu. Yer yer trafik hızı 10 kilometreye kadar düşmüş vaziyette. Yani bugün bu sabah Büyükçekmece'den hemen hemen Haliç Köprüsü 1,5 saatte tamamlanıyor. Çobançeşme Haliç ayağı da en az 45 dakikayı bulmuş vaziyette. Basın Ekspres'te yoğunluk şu dakikalarda artmadı. Aslında fena bir trafik yok. Ama ilerleyen dakikada hatta her dakikada yoğunluğun artmaya başladığını hatta katlandığını belirtelim. Bağcılar yönü, Güneşli Bağcılar istikameti şimdiden yoğunlaşmaya başladı. Bahçeşehir'de araçların ortalama hızı şu dakika itibarıyla 30 kilometreye indi. Hatta yer yer 20 kilometreye düştüğünü belirtelim. Ve bu hemen hemen Mahmut Bey gişelere doğru devam ediyor. Gişelerden sonra da yoğunluk var. Yer yer açılıyor ama Tekstil Kent Kağıthane istikameti yine fazlasıyla sıkışık vaziyette. Ortalama hız düştü 30 kilometreye. Sonrasında TEM'in açık olduğunu belirtelim. Özellikle aksi istikamette en ufak bir sorun yaşanmıyor. Anadolu yakasına döndüğümüzde özellikle Ümraniye ve Ataşehir kavşakları zaten her sabah olduğu gibi yoğun. Ama şu dakikalarda Boğaziçi Köprüsü istikameti çok daha sıkışık vaziyette. Hani bundan dolayı şimdilik ikinci köprü güzergahı tercih edilebilir. 30 kilometre hızla seyrediyor. Ümraniye'den geçen bir sürücü. Ama Altunizade'ye doğru trafik hızının gitgide düştüğünü ve artık neredeyse sürücünün yerine göre kontak kapatmak zorunda olduğunu belirtelim. Havalimanlarına döndüğümüzde tamamen akıcı bir trafik var. Gerek Yeşilköy gerekse Sabiha Gökçen çıkışları yani işte Sabiha Gökçen Pendik, Sancaktepe istikameti tamamen akıcı vaziyette. Ama Kartal yönünün her sabah olduğu gibi yine 20-22 kilometre hızla özellikle geçildiğini ve trafiğin artmaya başladığını belirtelim. Yeşilköy'den sahil yoluna girenler açısından trafik yoğun, kısmi bir yoğunluk var ama sonrasında İstanbul trafiği sahilde SOS vermiyor. Eğer sürekli inşaat görmek istiyorsanız belki sahil yolu tercih sebebi. Çünkü Zeytinburnu'ndan itibaren neredeyse Yeni Kapı'nın çıkışına kadar devam eden, hatta çatladı kapıya kadar devam eden bir inşaat çalışması söz konusu. Bu bölgelerde cidden trafiğin sıkıştığını aktaralım. 7.35 saat sevgili dinleyiciler. Birazdan dış haberlere geçelim. İstanbul trafiğinden aktaracaklarımız şimdilik böyle. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Kaza haberleriyle başladık 7 Mart sabahına. Biri Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde ve sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit etkilendi. Ataköy Bakırköy istikametinde de bir kaza meydana geldi ve burada da trafiğin yoğunlaştığını belirtelim. Trafikten notlar şimdilik bu kadar. Yola Edirne ötesiyle devam.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya haberleri.
Türkiye günaydın, saat 7.36 sevgili dinleyiciler. İstanbul trafiğinde yoğunluk artmaya başladı ama her geçen dakika tabii o yoğunluğa ilişkin önemli notları size aktarmaya devam edeceğiz. Gelin bizi doğrudan Avrupa Birliği süreciyle ilgilendiren o haberle devam edelim. Şimdi BBC'de haberleşti konu ama konuk enteresandı. Alman Finans Bakanı Wolfgang Schäuble Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyaladığını itiraf etti. İşte BBC'ye konuk oldu. Hatta İngiliz yayın kuruluşuna konuştu. Alman hükümetinin, yani Merkel yönetiminin bir anlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasına ilişkin önemli şüpheleri olduğunu anlattı. Görüşmeler uzun zaman alacak ve bu günümüzün bir kaygısı değil. Yani bu kaygıyı biz bir anlamda depolamaya devam edeceğiz dedi. Yani Brüksel'in Ankara'yı bundan sonraki süreçte de oyalayacağının belki en ciddi örneğiydi sevgili dinleyiciler ve açıkçası bizim açımızdan bir itiraf niteliğindeydi. İçeri dönelim, içeride tabi bambaşka bir hadise var. Üçüncü köprünün açılışı gerçekleşti. Şimdi 29 Mayıs 2013'te atılan, temeli atılmıştı o zaman ve İstanbul'un üçüncü Boğaz Köprüsü olan Yavuz Sultan Selim'i konuşuyoruz. Son tabliyesi törenle yerine kondu. Tabi törene devlet erkanı neredeyse tam kadro katıldı. Hatta beraber kaynak dahi yaptılar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Yıldırım yan yana geldi. Köprüde kaynak da yaptılar ve hemen ardından Cumhurbaşkanı'ndan konuyla ilgili, projeyle ilgili açıklamalar geldi, o sözler.
29 Mayıs 2013'te temeli attığımız gün birileri olmaz canım diyordu. Dünyanın asma köprüler içerisinde en geniş 4 gidiş 4 geliş 2 de hızlı trenle ilgili raylı sistemin olduğu böyle bir benzeri proje yok. 2 tabii asma köprü olarak bu uzunlukta bir başka köprü de yok. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. Ve inşallah Ağustos ayında da artık bütün viyadükleriyle her şeyiyle tamamlanıp hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz.
Köprünün biraz tekniğinden bahsedelim. Şimdi enteresan veriler var. Birçok ilki barındırdığını anlatalım. Şimdi 59 metrelik bir genişlik var ki bu en dünyanın en geniş asma köprüsü olduğu anlamına geliyor. Köprü üzerinde araçlar için 4 gidiş 4 geliş var. Yani 8 şeritli. Şimdi Boğaziçi Köprüsü'yle Özal'ın açtığı ikinci köprüyle kıyaslandığında tabii ciddi bir şerit farkı var. Gidiş geliş 2 şerit demiryolu hattı bulunuyor. Yani taşıt şeritlerinin 8 şeridin yanı sıra bir de tren yolu var. Ve iki kule arasındaki mesafe 1408 metre. Bu özelliğiyle dünyanın üzerinde raylı sistem olan en uzun asma köprüsü olarak da kayıtlara geçmiş durumda Yavuz Sultan Selim. Ve köprünün toplam uzunluğuna döndüğümüzde 2164 metre, 320 metreyi aşan yüksekliğiyle de dünyanın en uzun kulesine sahip köprü unvanı yine Yavuz Sultan Selim'e geçmiş vaziyette. Tabii köprünün çalışması devam ediyor. Resmi açılış Ağustos ayında tamamlanacak. 4,5 milyar liralık bir dev projeden söz ediliyor ve viyadüklerle beraber, bağlantı yollarıyla beraber ve katledilen ağaçlarla beraber artık Ağustos'u herhalde başka bir heyecanla karşılamış olacağız. Efendim gündem bir hayli yoğun. Şimdi köprüden bahsettik. İki yaka karadan üçüncü kez birleşti dedik ve dilerseniz gündeme bu defa biraz havayı değiştirircesine ilginç bir haberle devam edelim. Efendim Osmanlı'nın son dönemine götürelim sizi. Abdülhamit Osmanlısına, hatta Türkiye'sine götürelim çünkü Abdülhamit'ten sonraki süreç açıkçası Cumhuriyet Türkiye'sinde bambaşka bir yargı haberiyle şimdi gündemde. Padişahın 250 torunu miras için hukuki mücadele başlattı. Yani torunlar dedelerinin mirası olduğunu öne sürdükleri mülklerden şimdi hak istiyor. Böyle bir şey acaba söz konusu olabilir mi? Ama içinde yok yok. Galatasaray Adası var. Ada bizim diyorlar. Gedikpaşa'daki tiyatro arsası bizim diyorlar. Eyüp'te 21 dönüm tarlayı istiyoruz diyorlar. Eyüp'te 18 dönümlük Bahariye kışlası var diyorlar. Kağıthane'de 20 dönüm arazi. Bakırköy'de 70 dönüm arazi. Veli Efendi Hipodromu. Yani tek başına bu bile sanıyorum İstanbul şartlarında bambaşka bir hadise. Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan. Selencebey'de 2 dönüm bağ. Ihlamur'da 3 dönüm arsa. Horhor'da konak 5 dönüm arazi. Arnavutköy'de akıntı burnunda bir gazino. Ortaköy'de Dalyan Mahallesi, Beykoz'da 40 dönüm bostan, sayamayacağım daha birçok bahçe, tarla, çayır, arsa, yalı, çiftlik, Beykoz'da Abraham Paşa'dan alınan 38 dönüm arazi, Çatalca ve Çekmece'de çiftlik. Özet ne? İstanbul'u bize verin diyor. Abdülhamit'in torunları işte Türkiye Cumhuriyeti'ne baktıkları farklı pencere biraz da bu. Şimdi 1918'de 2. Abdülhamit Beylerbeyi Sarayı'nda ölüyor. Zaten 1908 darbesi var. İttihat Terakki kadrolarının, o zaman tabii meşhur üçlüden bahsediyoruz ama İttihat Terakki'nin tam anlamıyla kadrolaşması veya yönetime geçmesi aslında hemen hemen 5 yıllık bir sürece tekabül ediyor. Ama 1908 hareketi ve sonrasındaki darbeyle beraber 2. Abdülhamit artık kenara çekilmek durumunda kalıyor. Önce Selanik, ardından Selanik'in düşmesinin ardından bir İstanbul turu ve sonrasında padişah 1918'de 1. Dünya Savaşı bozgunu haberini almak üzereyken hayatını kaybediyor. Ve 2. Abdülhamit'in torunları şimdi miras için işte bu yola başlamış vaziyette. Toplam değer yok gibi bir şey çünkü milyar değer, yani milyar dolar. Bunun aslında net bir karşılığı olmasa gerek. 2. Abdülhamit'le kan bağı olduğunu ileri sürüyor 250 kişi. 14 Nisan'da şimdi İstanbul'da 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ilk dava başlıyor. Mahkeme eğer davayı reddederse, ki muhtemelen böyle bir şey olacak, bu defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde soluğu alacak varisler ve talep ettikleri yerlerin birebir iadesi mümkün değil. Bilirkişi heyetiyle bu yerlerin değerlerinin tespit edilerek varislerle anlaşma yoluna gidilmesi bekleniyor denmiş ve İstanbul sanıyorum tarihi bir davayı şimdi gündemine almış vaziyette. 7.44 saat, havaya birazdan geçeriz ama gelin önce bir Fenerbahçe rüzgarı diyelim ve doğrudan Sarı Lacivertlerin dün akşamki 3-0'lık zaferine geçelim.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Efendim bir Süper Lig karşılaşması, Süper Lig'in iki takımı, biri şampiyonluk mücadelesi, bir diğeri ise lig üçüncülüğü mücadelesi. Yani Avrupa kupalarında olmak istiyorum mücadelesi veriyor, bunu demek istiyor. Ama kesinlikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun sınıfta kaldığı, hatta ev ödevini de sanıyorum iyi yapmadığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Süper Lig'in iki takımı, adına Süper denilen birlikte böyle bir zeminde olmaz, böyle bir statta olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu zeminin, yani Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun o berbat zeminini yenilendiğini söylemişti. Maça hazır denmişti ama dün tablo çok netti. Her iki takımın oyuncuları sakatlık tehlikesi geçirdi. Düşünün, zemin nedeniyle maç sırasında kramponlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Oyuncular yan yana geldi. Yani bir tarafta Diego, diğer tarafta Akhisarlı Caner. Bu zeminde neredeyse sakatlık durumu yaşayacaklardı. Fenerbahçe önce zemine karşı mücadele etti. Ardından da Akhisar'ı karşısına aldı. Şener'in müthiş golüyle skoru 1-0 yaptı. İlk yarının sonucuydu bu. İkinci yarıda Volkan Şen sahneye çıktı. Ve Beşiktaş derbisinden sonra ligdeki ikinci golünü attı. Ve Fernandao yedek soyunan ve takımla buna rağmen barışık gözüken, hatta Van Persie ile barışan Fernandao 90+2'de son sözü söyledi. Yani Bursalılar Fenerbahçe'nin bu rüzgarında baş köşeyi almış vaziyette ve Fenerbahçe zor deplasmandan çok sıkı bir galibiyetle 3-0'la dönmüş vaziyette. Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a birazdan devam diyelim ama doğrudan hava durumu, çünkü havaların ısınmaya başladığı, baharın farklı bir yüzünü galiba yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bir hafta başlıyor. Önce meteoroloji.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Meteoroloji mühendisi Hayrettin Akoğlu bizi bekler. Hattın diğer ucunda Hayrettin Bey, günaydın.
Günaydınlar, iyi yayınlar efendim.
Teşekkürler efendim. Hemen havayı sorsak size. Yeni bir hafta başlıyor, yeni bir gün başlıyor. Neler anlatırsınız?
Çok güzel özetlediniz. Baharın başka bir yüzü demiştiniz biraz önce. Gayet de uygun bir tanımlama. Efendim, yurt genelinde yağış beklentimiz söz konusu değil. Pazartesi, salı ve çarşamba günü ülke genelinde yağış görülmeyecek. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artarak mevsim normalinden üzerine çıkacak. Bu 3 gün boyunca da böyle devam edecek. Çanakkale ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli güneyli rüzgarlar var. Bunun dışında çok önemli meteorolojik hadise söz konusu değil. Perşembe ve Cuma günü ise yurt genelinde yeni bir yağışlı hava tabakasının gelmesini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde demiştik. Bazı illerimizdeki hava durumu ile günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. İstanbul'da az bulutlu açık, 18-19 derece civarında bir sıcaklık söz konusu. İzmir'de az bulutlu açık, 20 derece. Yine Aydın'da az bulutlu açık, 20 derece. Ankara'da az bulutlu açık, 18 derece. Trabzon'da parçalı bulutlu, 20 derece. Erzurum'da parçalı ve az bulutlu, 14-15 derece. Diyarbakır'da parçalı ve az bulutlu, 22-23 derece. Hava sıcaklıklarını artmaya devam edeceğini söyleyelim. Vatandaşlarımız önümüzdeki 3 gün çok güzel bir bahar havası geçirecekler.
Bu sesi özlemişim ben de. Hayrettin Bey, çok teşekkürler.
İyi yayınlar efendim.
Teşekkürler, iyi sabahlar diliyoruz. Meteoroloji böyle seslendi sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahından, yani bahar yavaş yavaş kapısını araladı, böyle söylenebilir. Hani Mart için her zaman denir ya, işte Mart kapıdan baktırır devamını bilirsiniz ama pek de İstanbul'da sanıyorum böyle bir görüntü söz konusu değil. Özellikle son yıllarda belki ortalamalara bakıldığında yine de baharın biraz yavaş yavaş kendini hissettirdiği bir ortamı veya ayı konuşuyoruz. Yer Çapa. İsim, hastanın ismi Ayten Ünal ve BRH pozitif kana ihtiyaç var. Bugün bir iyilik yapmak isteyen varsa ya da bugün birine yardım elini uzatmak isteyen varsa bu isme dikkat diyelim. Çünkü BRH pozitif kana ihtiyaç var Çapa'da. Hemen telefon numarasını özellikle aktarayım. 0532 795 5003'ten Sonay Hanım'a ulaşabiliyorsunuz. Tekrar diyelim, 0532 795 5003. İyilik yapmak güzel şey. İnsana bambaşka bir hava veren şey, bunu söyleyelim. Hadi biraz para piyasaları yapalım. Çünkü içeride rakamlar, dışarıdaysa özellikle bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın ciddi ciddi takip edileceği bir süreci konuşacağız. Ama önce dolar ve euronun performansı.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Efendim, dolar 2 lira 90 kuruşa kadar düştü. Hatta uzmanlar 2.87-90 arasında bu hafta gidip gelebilir diyor ama Türkiye enteresan bir ülke. Sadece içeriden değil, konjonktürel anlamda da dışarıdan zaman zaman en ufak bir rüzgarı sert şekilde hisseden bir ülke ki kendi iç gündemi de zaten çok şeye yetebiliyor. Düşüşte dolar 3 lira 19 kuruşa düştü. Euro, o da düşüşte. Altının gramı hemen hemen yatay gibi aslında. 117 liradan işlem görüyor ama onun da son gün itibarıyla düşüş olduğunu belirtelim. Borsa 77 bin bandının üstüne çıkmıştı. Cuma kapanışını böyle yapmıştı ve çıkışta. Efendim, dönelim yurt dışına. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak bu hafta. Piyasalar kısmen buna odaklandı. İçeride, yurt içinde yani, sanayi üretimi rakamları var. Ödemeler dengesi verileri gündemde olacak. Yani bu 3 veriyi yatırımcı, dolarcı, eurocu, altıncı gündemine alacak. Ve euro bölgesi büyüme verileri galiba Avrupa Birliği'nin bu hafta takip edilecek diğer konusu. Hani bizim piyasayı doğrudan etkiler mi? Çok emin değilim ama tabii ki bunları yan yana getirdiğinizde bir nezle etkisi de yaratabilir. Fırtına etkisi de delirten hadise. Dışarıdan da zaten tanımlanamayan gök cisimleri var. Yani ekonomi cisimleri var. Bunlara da koyduğunuzda yan yana her şey olabilir. 2.87.90 demiş uzmanlar ama anlık gelişmeler olmazsa tabii. Mehmet Şimşek'le devam edelim. Şimdi ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı bireysel emeklilik varlık yönetim şirketlerini eleştirdi. Hatta sert bir dille eleştirdi. Birçok şirketin performansı son derece zayıf dedi. Yani devletin nazarında iyi not veremeyeceğiz mesajıydı bu. Ve bireysel emeklilikle ilgili yeni bir uygulama üzerinde çalışıyoruz dedi Şimşek o sözler.
İşe başlayan herkesin otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine girdiği, yani kendi geleceği için ufak da olsa bir miktar parayı ayırdığı bir model üzerine çalıştık. Şimdi kaç ay kalacak, 4 ay mı 6 ay mı ona işte karar vereceğiz. Örneğin ne kadar başlangıç katkısı otomatik katılımda ne kadar olacak ona karar vereceğiz. Buna yönelik devletin katkısı ne olacak? Hangi çerçevede ne kadar olacak? Yani belli bir süre sistemden kaldıktan sonra tamamını çekene ne vereceğiz? Ömür boyu maaş seçeneğini tercih edene ne kadar vereceğiz? Bütün bu konular şu anda konuşuluyor. Sektörle de istişare ettik. Dünya örneklerine baktık. Dolayısıyla bu yılın inşallah ilk yarısında bunu da hayata geçirmiş oluruz diye düşünüyorum.
Efendim, Türk kadını dün eşitlik için köprü ördü, adalet için köprü ördü, özgürlük için bunu yaptı. Eskişehir'de gerçekten de örülen bir köprü vardı. Bayağı uzun, işte 1500 parçalı bir dantel örgü köprüsüydü bu. Çünkü Porsuk Çayı'ndaki bir köprüye asıldı ve kadınlar işte bunun için yürüdü. Eşitlik istiyoruz dediler. Hani bırakalım biz çok soyut yaklaşımları veya kavramları. Yani ceza indirimine karşıyız dedi kadın. Öldürülen kadınların bu oranına karşıyız dedi kadın. Ve özellikle Özge Can hadisesinden sonra lütfen buyurun şu yasayı çıkartın mesajını verdi aynı kadın. Türkiye'de sadece geçen sene 414 kadın öldürüldü. Ve rakam maalesef dehşet artmaya devam ediyor. Bu seneye daha 2 ay geride kalmışken 60 kadının öldürüldüğü haberiyle girdik. Ve Dünya Kadınlar Günü'nde işte bunun için sokağa çıkıldı. Adalet, eşitlik, özgürlük, barış sloganları atıldı ve İHAL indirimine müthiş bir tepki vardı. Mersin'de kadın örgütleri kadın haklarına dikkat çekmek için belki de en sıra dışı korteji oluşturdu. Bazı kadınlar traktör dahi kullandı. Bazıları bisikletin üzerine bindi. Susma, haykır, daya, hayır dediler. Özgür kadın, özgür dünya sloganları attılar ve 10. yıl marşını hep birazdan beraber söylediler. İzmir'de yer yer gerginlik de vardı. Bornova'da işte 1000 kadın katılıyor. Bazı kadınlar Kürtçe slogan atınca evlerde oturanlar Türk bayrağı gösterdi. Maalesef geldiğimiz gerçek tablo bu. Ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer yer arbede de yaşandı ama tabii özeti böyle çıkarmayalım çünkü İzmir'de sınavı geçti. Yani kadınlar hep bir şekilde birlikte haykırmayı bildi. Haksızlık olur. Sadece işte bir Kürtçe üzerinden şu muhabbeti yapmak. Ankara'da da yürüyüş vardı. Sakarya Caddesi'nde eşitlik yoksa direniş var sloganı atıldı. Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa sloganları atıldı ve ellerindeki çalı süpürgeleriyle temsili olarak haksızlık süpürüldü. Bu da herhalde günün en simgesel görüntülerinden biriydi. Çok enteresan bir isim aslında. Sanıyorum bu isme daha fazla kulak vermek lazım. Onun yarasına müdahale edebilmek mümkün değil. Onu iyileştirebilmek asla mümkün değil. Özge Can'ın annesi. Kadına karşı şiddete direnişin sembolü. Keşke böyle bir sembole dönüşmeseydi. Ve cinsel saldırı suçlarında İHAL ve haksız tahrik indirimlerinin kaldırılması için Özge Can yasası bir an önce çıkarılmalı dedi. Yani bir anlamda kızımın yasası çıkarılmalı dedi. Ancak bütün anne ve babalara da büyük görev düşüyor. Çocuklarınızı sevgi içinde büyütün. Barış içinde büyütün. Nokta böyle kondu. 7.55 saat biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından yine Türkiye ve Dünya gündemine devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye. 7 Mart sabahındayız. Keyif dolu, huzur dolu, güven dolu bir hafta diliyorum. Özellikle tabii sabahınız keyifle başlasın. Bursa, Kocaeli ve İstanbul 3 merkezimiz böyle. Adres Twitter'da Murat Cengizer, masada Onur var, Onurer var, mikrofonda ben varım, Murat Cengizer ve yoğun akıcı gündemle devam edelim. Önce trafikte var mı hasar, son dakika notu, öncelikle onunla başlayalım. Şimdi şu dakika itibarıyla Otakçılar Haliç yönünde bir araç arızası var. Bu da zaten yan köprü üzerinde bölgedeki trafiği artırmış vaziyette. Az önce enine boyuna zaten Mehtap Kepenek de size tüm detayları aktardı ama bu hatırlatmayı, şu arıza halini hatırlatmayı özellikle belirtelim. Şimdi hatırlatma demişken Onur bir kez daha uyardı. Çünkü bir yaşam mücadelesi de olabilir tabii. Ayten Ünal hastanın ismi Çapa'da yatıyor ve BRH pozitif kana ihtiyaç duyuyor. Yardım elini uzatmak isteyenler Sonay Hanım'a ulaşabilir. 0532 795 50 03 BRH pozitif kana ihtiyaç var. Çapa'da yatmakta olan Ayten Ünal isimli hasta için ve 0532 795 50 03'ten ulaşabilirsiniz. Efendim Türkiye ve dünya gündemi nelerle başlayalım? Dilerseniz doğrudan dışarıdan enteresan bir habere geçelim. Ardından spor sayfalarıyla devam.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya. Şimdi dünya haberleri.
Zencani 2013'ün Aralık ayında, 2014 başında bizim için tam anlamıyla gündemdeki isimdi sevgili dinleyiciler. Çok sık Babek Zencani ismini okur olmuştuk ve İran affetmedi. İran'ın petrolünü şirketi aracılığıyla satarken 2,5 hatta 2,5 değil neredeyse 3'e yakın 3 milyar doları zimmetine geçirmekten yargılanan bir iş adamıydı Babek Zencani ve dün Tahran'daki mahkemede yeryüzünde fesat çıkarmak suçundan idam cezasına idama mahkum edildi. Yeryüzünde fesat çıkarmak. Şimdi Zencani'nin ismi Azeri asıllı iş adamı Rıza Sarraf'la da anılmıştı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı bir raporda ikili arasında ciddi bir ilişki ağının olduğu hatta örüldüğü ortaya çıkmıştı ve şimdi İran ayağında bir idam cezası söz konusu. Bakalım yarın öbür gün bizimle ilgili ayakta bir farklı bir hal, hepimizi ters köşe yapabilecek bir hal yaşanabilecek mi? Dışarıdayız, dışarıdan yavaş yavaş içeri geçelim. Aslında önce enteresan bir hadise, geçtiğimiz gün TRT ekranları mıydı bilmiyorum ama katıldığı bir televizyon programında, yani hafta sonu hakkım yeniliyor dendi. Hatta madalyalarımı, hala evde madalyalarım var, ben doping yapmadım demişti Süreyya Ayhan sevgili dinleyiciler. Ama hatırladığım kadarıyla o Ayhan doping yapmadığını söylese de doping araştırmasında yerini almamıştı. O tetkiklerden kaçmış bir atlet gibiydi. Açıkçası bu hala kafalarda ciddi bir soru işareti. Biz Süreyya Ayhan'ı bir anlamda hatırlarken Aslı Çakır Alptekin'le ilgili bir haber gündemde. Şimdi 2012 Londra Olimpiyatlarında aslında haybeye sevinmişiz. Bayağı da çığlık çığlığa, ki ben Murat Didin'le beraber izlemiştim. İlk ikiyi birbirimize sarılarak kutlamıştık ama boşa kutlamışız. 1500 metrede birinci olmuştu Aslı Çakır Alptekin ve Alptekin'in dopingli çıktığı ortaya çıkmıştı. Altın madalyası aynı yarışmada ikinci olan Gamze Bulut'a verilecekti ki Uluslararası Atletizm Federasyonu IAAF Gamze Bulut'un dopingli olduğunu açıkladı. Yani birinci dopingli, ikinci dopingli, altın güme gitti. Bu durumda gümüş de tabii gümüş için de savunma isteniyor. Böyle söylenebilir. Eğer savunması haklı bulunmazsa Gamze Bulut en az 2 sene yarışlardan men ve gümüş madalyasında aynen iade etmek durumunda kalacak. Atletizmde hakikaten neredeyse kepenk indirmemiz gereken bir dönem gibi. Yani kime sevinsek ardından müthiş bir şoka dönüştüğünü de belirtelim. Spor sayfalarına geçelim. Fenerbahçe'yi konuştuk birinci bölümde. Bu defa yaralarını sarmak isteyen ama gittikçe yara alan Cimbom'la devam diyelim.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Fenerbahçe dün akşam Manisa engelini, daha doğrusu Akhisar engelini 3-0'la geçmeyi bildi. 90+2'de ağları havalandıran Fernandão'nun golüne sevinen bir Van Persie vardı. Hatta oyundan alınırken neredeyse gün öneye çıktı. Herkese sarıldı, tokalaştı. Hatta hocayla da yan yana geldi. Ne bir tavır yaptı ne de Fernandão'ya bir yamuk yaptı. Onun golüne ilk sevinenlerin başında doğrudan Percy gelmiş vaziyette. Dün Konya fırtınası da esti aslında. Yani özetlersek Süper Ligi, Konya'yı es geçmeyelim çünkü Aykut kocaman enteresan bir isim. Artık üçüncüyüz, bu seviyede rüzgar çok daha sert esecek diyen neredeyse bir Alman gerçekçiliğiyle konuya, hadiseye yaklaşan bir isim. Torku Konya dün akşam Trabzon engelini 2-0'la geçti. Üst üste 3. galibiyet. Traore ve Ömer Ali ile skoru 2-0 yaptı. Ve 2016'nın hiç kaybetmeyen tek takımı. Düşünün, 14 resmi maç oynuyor ve 14 maçın 11'ini kazanıyor ki ikisinin özellikle Beşiktaş'a karşı olduğunu belirtelim. Hatta kupada işte yarı finale çıkmış vaziyette ve bu ortamda tabii Konya taraftarında es geçmemekte fayda var. Taraftar yönünden neredeyse Türkiye'de Borussia Dortmund'u aratmayan bir görüntü çizmeye başladı. Yani şu karşılaşmayı da 23 bin kişi izledi. Geçtiğimiz haftalarda 40 bin kişi tribündeydi. Almanlarda ortalama zaten 40 bin. Böyle giderse Konya galiba taraftarıyla başka baharlara açılmaya devam edecek. Galatasaray dün Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Zaten sıkı bir rakipti ama kimse 6 gollü bir mücadele galiba beklemiyordu. Edin Visca henüz ilk dakikalarda skoru 1-0 yaptı. 5. dakikada ardından Mehmet Battal'la farkı 2'ye çıkardı İstanbul ekibi. Galatasaray Yasin'le müthiş bir geri dönüş yaşadı. Skoru önce 1-2'ye getirdi. 54. dakikada ve 71'de skor 2-2 oldu. Galatasaray taraftarı kısmen umutlanmışken Visca bir kez daha sahneye çıktı. Skor 3-2 oldu ve son gol Selçuk'un penaltısıyla geldi. 87. dakikada yine son dakikaları sağan bir penaltı golü ama tribünü zaten haftalar öncesinde kaybetmişti Galatasaray ve dün 20 bine yakın taraftar yine tepkisi için bir anlamda o statta yerini aldı. Zaten takımına çok da inancı yoktu. Başakşehir'in ikinci golünden sonra formaları çıkarın, çıplak oynayın demeye başladı. Sloganların belki en dikkat çekici tarafı buydu. İkinci yarı başlarken doğrudan protestolar vardı. Oyuncular alkışlarla protesto edildi. Sabri'ye top geldikçe daha fazla yuhalandı. Ve Başakşehir'in ikinci golünden sonra tribünden ayrılan taraftarlar dahi oldu. Yönetim istifa dendi. İstifaya davet edilirken tabii Emre de unutulmadı. Belezoğlu yine ıslıklanan, yuhalanan bir diğer isme dönüştü. 5 atacağımız maçı 3 golle ve beraberlikle kapattık dedi Abdullah Avcı. 5-0 yapabileceğimiz maçın 3-3 berabere bitmesinden dolayı çok üzgünüm dedi. Galatasaray yine ciddi bir puan kaybı yaşamış oldu. 38 puanla 5. sıraya kadar düşen bir cimbom var ve şimdiden Konyaspor'la arasına da 5 puan girmiş vaziyette. Efendim YGS diyelim çünkü son bir haftaya girdik. Hani az önce Abdülhamit ailesinin torunlarının Veli Efendi hipodromunu gözüne kestirdiğini söylemiştik. İşte o Veli Efendi'deki atlardan hakikaten farklı görmüyorum. Çocuklar üzerinden öyle bir hırs yarışı yapıyor ki ebeveynler. Çocukları kaybetmeyelim derken sanıyorum bu doğrultuda biraz da aslında ruhlarını kaybediyor gibiyiz. Şimdi YGS'de son bir haftaya girdik. Muhtemelen üzerlerinde bambaşka bir stres var. Çünkü birinci sınav hakikaten final sınavına oranla öğrenciyi biraz daha zor duruma sokabilen, biraz daha evhamlı hale getirebilen, biraz daha stresini belki de doruk noktasına çıkaran bir etkiye sahip. Birinci aşama olan yükseköğretime geçiş sınavı yani YGS pazar günü yapılacak ve saatler onu gösterdiğinde 160 dakikalık bir sınav öğrenciyi bekliyor. 2.178.563 aday katılacak. Yani yuvarlarsak 2.200.000 öğrenci doğrudan bu sınavda yerini alacak ve sınav sonuçları da 25 Mart'ta açıklanıyor. Bu sene tabii YGS'den önce özellikle eğitimde Güneydoğu'nun, Doğu Anadolu'nun yaşadığı terör gerçeği birçok yönüyle belki sınava da yansıyacak. Çünkü öğrencilerin de problem yaşadığı bir sürece dönüştü. Okullarda terör propagandası yapan öğretmenlere karşı da yasal işlemlerin yapıldığını söyledi Nabi Avcı. Yani sınavın dışına çıkarsak bu açıklama Milli Eğitim Bakanı'ndan gelen bu değerlendirmede hafta sonuna damgasını vuran açıklamalardan biriydi. Avcı konuşuyor, terör vurgusu ve öğretmen vurgusu.
Okullarımızda, özellikle terörle mücadele edilen yerlerdeki okullarımızda herhangi bir terör örgütüne, sadece bölgeyle ilgili de söylemiyorum, İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de herhangi bir terör örgütüne müzahir konuşmalar, söylemler okul içinde, sınıfta çocukları terörist faaliyetlere özendirecek, meşrulaştıracak, onların kafasında bunları meşrulaştırmaya yönelik konuşmalar yapan, eylemler yapan öğretmenler ve yöneticiler varsa bunlarla ilgili yasal işlemleri Milli Eğitim Temel Kanunu'nda diğer ilgili yönetmeliklerimiz olan hepsini tereddütsüz uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz.
HDP'li vekillerin dokunulmazlığı acaba kaldırılacak mı? Gündemdeki konu bu. Başbakan bununla ilgili yeni açıklama yaptı. A Haber'de konuştu. HDP'li vekillerle ilgili fezlekenin zaten meclis başkanlığına gönderildiğini söyledi ve fezlekelerin bütçe görüşmelerinden sonra özellikle değerlendirileceğini anlattı. Davutoğlu'nun fezlekesi.
Fezlekeler konusuna gelince zaten bu bir rutin işlemdir. Adalet Bakanlığı Başbakanlığa gönderir, Başbakanlık da meclise gönderir. Bugünlerde dokunulmazlık gündemde olduğu için bu fezlekelerin gönderilmesi sanki yeni bir durummuş gibi algılanıyor. Hayır, rutin bir işlemdir. Bütün bunları bütçe sonrasında hep beraber değerlendireceğiz. Ve meclise ulaşmış fezlekelerle ilgili ne yapacağımız hususunu meclis başkanımızla da gerekirse diğer parti temsilcileriyle de görüşürüz. Çünkü bütün meclisin onurunu temsil eden bir husus. Bunu meclisin onuru, itibarı ve meclisteki her bir milletvekilinin milletin vicdanı temsil etmesi hasebiyle değerlendirmek lazım. Biz bunu bir parti meselesi olarak değil, meclisimizin onuru meselesi olarak görüyoruz.
Şimdi başbakan bir parti meselesi değil derken hani HDP'yi kastediyor zaten. CHP ise tüm partileri kastederek konuştu. Grup Başkan Vekili Levent Gök'ün kısa bir değerlendirmesi vardı. Tüm dokunulmazlıkların mecliste kaldırılması gerekiyor dedi.
Hiçbir milletvekili milletvekilliği zırhına bürünerek suç işleme hakkına sahip değildir. Bütün dokunulmazlıklar kalkmalıdır.
Peki HDP neler söylüyor? Şimdi eş genel başkan Selahattin Demirtaş'taydı gözler. Bu arada onun son cuma namazında anormal ölçüdeki güvenlik önlemleri dikkat çekti sevgili dinleyiciler. Şimdi o konuyu özellikle hani fezleke konusunu dinleyeceğiz kendi ağzından ama işte... Son günlerde suikast ihbarı alıyor. Daha doğrusu her zaman alıyor belki ama son günlerde bunun dozu biraz artmaya başladı ve kendisine tahsis edilen koruma polisi sayısı arttı. Güvenlik önlemleri biraz daha arttırıldı. Cuma günü işte Diyarbakır Sümer Park'ta cuma namazını kılıyor Demirtaş ve sivil ve resmi 10 yakın koruma polisi namaza eşlik etti. Yani silahların gölgesinde bir cuma namazı ve namaz kılarken işte elinde çanta şeklinde çelik kalkan taşıyor polis. Ve cemaatin ön tarafında bekliyor. En ufak bir hadisede o çanta Demirtaş'ın sırt ya da baş kısmına yerleştirilmiş olacak. Yani polisin bölgede kuş uçurtmadığı ya da kuş uçurtmamak durumunda bırakıldığı enteresan bir Güneydoğu gerginliği. Şimdi Demirtaş'ın fezlekesini dinleyelim. Dosyaların gündeme alınması durumunda meclisten çıkmayacağız dedi. Tüm dokunulmazlıkları kaldıralım, biz de evet oyu vereceğiz diyor.
Yüzlerce defa açık çek verdik hükümete. 550 milletvekilinin tamamının dokunulmazlığını kısıtlayalım. Bu birinci teklifimiz. Anayasa maddesini değiştirelim, dokunulmazlıkların tamamını kısıtlayalım. Hepimiz için. Hayır, bunu kabul etmiyorsanız, parlamentoda bulunan 4 gruba ait bütün dokunulmazlık dosyalarını parlamentoya indirelim. Hepsini kaldıralım. Dokunulmazlık dosyası bekleyen bütün milletvekillerinin tamamını kaldıralım. Biz de evet oyu vereceğiz. Kendimizle ilgili de evet oyu vereceğiz.
Peki dokunulmazlıklar konusunda, fezleke konusunda acaba MHP nerede? Muhtemelen AK Parti'nin yanında diyenlerin sesini şu an yüksek perdeden duyar gibiyim. Ve Devlet Bahçeli konuştu hafta sonu. Milliyetçi Hareket Partisi 40 milletvekiliyle üzerine düşeni yapacak vurgusunu yaptı. Yapacak dedi o sözler.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki milli hassasiyetleri bilindiği içindir ki fezlekeler gelir, gerekçeler iyi incelenir ise bu fezlekeler yoluyla dokunulmazlıkların kaldırılması ve Türk yargısının önüne çıkarılması temel tercihimiz olacaktır. O bakımdan hükümetten bu tür faaliyetlere dün veya bugün muhtemelen de gelecek için faaliyet içerisinde bulunacak milletvekilleri var ise objektif tespitlerle ilgili makamlardan süzülerek Başbakanlık yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi halinde Milliyetçi Hareket Partisi 40 milletvekiliyle üzerine düşeni yapacak.
Bahçeli sesini de kaybetti. Fondaki sesler Bahçeli'nin sesinden çok daha gür çıkıyor sevgili dinleyiciler. Seçim hüsranı ardından tabii ciddi bir sağlık problemi ve özellikle kurultay gerginliği Devlet Bahçeli kanadında sanıyorum bir takım problemler yaratmaya daha da devam edecek gibi. Efendim Güneydoğu depremi diyelim ona. Şimdi 36 gün süren terör operasyonları var. Önce tabii PKK terörü var. Ardından da devletin operasyonu var. Harabeye dönen bir Silopi'den bahsediyoruz. Şırnak'ın Silopi ilçesinden. Toplam 7619 binadan neredeyse hemen hemen hepsi diyebileceğimiz bir hasar tespit durumu var. Şimdi hendek kazıldı, barikatlar kuruldu ve PKK'nın bir özellik kalkışması vardı ve Silopi ilçesinde 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve operasyonlar da başlatıldı. 19 Ocak'ta operasyonlar tamamlandı ve ilçede işte akşam 6'da başlayan sokağa çıkma yasakları devam ediyor ki sabaha kadar zaten işte 5-6 sularına kadar devam ediyor bu. Hasar bayağı büyük. 8 mahalle çünkü işin içine girdi. Adeta Suriye denkleminden çıkmış gibiydi. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla 8 mahalle riskli alan ilan edildi. 342 bina, iş yeri ve 2 camide ciddi hasar var. Yani her an bu binalar yıkılabilir. Neredeyse 6500 binada ve iş yerinde hafif hasar var. Bu binalar mutlak şekilde elden geçirilmeli. Anlamı bu. Ve 27 bina tamamen çökmüş durumda. Yani deprem etkisi. Ev, iş yeri, kamu binaları, camiler, hastaneler yan yana koyduğunuz zaman hasar neredeyse 90 milyon liraya tekabül ediyor. Ve terör mağduru vatandaşlar şimdi geri dönüş yolunda. Ev ve iş yerlerindeki hasarı tazmin etmek istiyorlar ve bunun için de zaten kaymakamlığın yolu aşındırılmış vaziyette. Deprem gibi bir Silopi'den İdil'deki şeyde geçelim. Şimdi Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristler Turgut Özal mahallesinde sıkıştırılıyor. Burada bir operasyon var. PKK'lı keskin nişancılar yine Kanas'la öğle saatlerinde işte güvenlik güçlerine ateş açıyor ve Assubay Mehmet Uygun şehit düşüyor. Yani kaybettiğimiz son isimde henüz 7 aylık erkek çocuk sahibi olan bir baba oluyor. Evli bir asker oluyor ve Mehmet Uygun şehit düşen bir diğer isim. 8.32 saat manşetlere geçelim yavaş yavaş. Birazdan manşet zamanı diyelim ve hemen ardından yola Türkiye ve Dünya gündemiyle devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Türkiye günaydın 8.36 saat Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Zaten burası felç vaziyette artık tamamen kontak kapatma durumuna İstanbullu gelmiş vaziyette ve özellikle burayı da hatırlatalım sabahın bu saatinde. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet'te YGS var aslında. Sanıyorum bu tarz haberleri bu hafta hiç atlamamak gerekiyor. Bu sene yükseköğretime geçiş sınavında çok önemli değişiklikler var denmiş. Sınavda yeni kurallar var diyor Hürriyet. 140 olan YGS barajı 150 puana çıktı. Üniversite tercih sayısı 30'dan 24'e indi. Bazı alanlara başarı sırası barajı getirildi. Adayların üniversiteye girebilmeleri için en az 20 soruya doğru yanıt vermesi gerekti. Yani duvar sayısı arttı. Ne kadar daha fazla engel koyarımın adeta bir çalışması yapılıyor gibi ve öğrenci adayını üniversiteli gençliğin gelecekteki gençliği belki en ciddi şekilde işte YGS beklemiş vaziyette. Hürriyet'in ilk sayfasına döndüğümüzde Hacı ve Memduh Boydak tutuklandı deniliyor. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'la CEO Memduh Boydak tutuklandı. Kayseri'de Cuma günü işte paralel devlet yapılanması soruşturması vardı ve gözaltına alınan 4 isimden yönetim kurulu üyeleri Murat Bozdağ ile Erol Boydak serbest bırakılıyor. Hacı ve Memduh Boydak'ın kardeşi geçmişteki hayır işlerinden kaynaklanan bir tutuklama olduğunu sanıyoruz demiş. Ve bu haberin hemen yanı başında da Brüksel'in bir anlamda zaman mesajı dikkat çekiyor. Zaman için Avrupa Birliği'nden çağrı var diyor Hürriyet. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye medya özgürlüğü ve demokratik standartlara saygı göstermeli demiş ve ifade özgürlüğünü garantiye almalı. Yani Türkiye medya özgürlüğünde sınıfta kalıyor mesajı verilmiş. Avrupa Birliği Komiseri Hahn konuşmuş. Türkiye'nin diğer alanlardaki ilerlemesini felç eden Zaman gazetesiyle ilgili gelişmeler endişe verici denmiş ve Hürriyet'e bu haberle nokta. Sabahla devam edelim. Sürmanşette Fenerbahçe var. Geçen hafta ezeli rakibi Beşiktaş'ı devirerek zirveye çıkan Fenerbahçe iyi performansını Akhisar deplasmanında sürdürdü. Aslında iyi performansın başında galiba Volkan Şen geliyor. Yani Pereira net olarak Şen'i keşfetti. Önce Beşiktaş derbisi, ardından zor deplasmanda takımı rahatlatan gol. Volkan Şen de Fenerbahçe başka bahara yelken açmış gibi. 3 puanı Şener Şen ve Fernandão'nun golleriyle aldı. Zor günler geçiren Galatasaray ise gol düellosuna sahne olan Başakşehir mücadelesinde 1 puanı zor kurtardı demiş. Trabzon'da, Konya'da ateşe düştü vurgusu yapılmış 2-0 şeklinde. Sabahın manşetinde ise Yavuz Sultan Selim var, daha doğrusu köprü var ve son tabiyesini kaynakla birleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıldız projemiz bütün dünyaya mesaj diyor. Tabii köprüden notları da özellikle aktaralım birazdan sevgili dinleyiciler. Özellikle tabii köprünün dün açılış anları bayağı dikkat çekiciydi. Bayağı da detay da vardı. Program başında özellikle sizlere ilettim. Hatta birazdan Cumhurbaşkanı'nın da köprüyle ilgili sözlerine kulak veririz. Aslında iki açıklaması vardı. Köprü ikramiye konusu diyelim aslında. Çünkü dünün galiba en dikkat çeken konularından biri buydu. Şimdi 3. köprünün inşaatını üstlenen holdingin başkanı İbrahim Çeçen'den işçilere Ramazan öncesi 3'er bin lira ikramiye verilmesini istedi. Çeçen de bunu kabul etti diyor Sabah gazetesi. İşte o pazarlık konusu.
Ramazan başı, hatta Ramazan'ın öncesinde inşallah diyelim. Başbakanım, bakanım da şair. 3'er bin lira inşallah sizlere vereceğiz.
Gezi olaylarından galiba bir ya da iki gün önce köprü başlamıştı, yani proje başlamıştı. Hatta Cumhurbaşkanı bunu vurgulamış. Gezi olayları başladığı zaman 3. köprünün ayaklarına bakıp işte bu iki tane beton yığınıyla kalır diyorlardı. Biz de hayır dedik, bu köprüyle iki kıtayı birleştireceğiz. Bu bizim dünyaya en önemli mesajımız olacak. Böyle bir yerde ancak büyük düşünenler bu tür büyük projeleri gerçekleştirir. Biz bu yola böyle çıktık denmiş haberin detayında. Başbakan dün konuyla ilgili konuştu. Ülkemizi birileri tahrip ederken biz inşa etmeye devam edeceğiz dedi. Davutoğlu'nun köprü konuşması.
Her bir taşı bize emanet aziz İstanbul, bu köprüyle birlikte üzerindeki yüklerden önemli bir kısmını atmış olacak. Tarihi dokuya ve İstanbul'un merkezi hattına herhangi bir trafik yükü olmadan transit geçecek araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak yollarına devam edecekler. Bu İstanbul'umuzun geleceği açısından, gelecek nesiller açısından önemli bir proje. Ülkemiz için bir iftihar projesi. Çünkü dünyada büyük yatırımlar ekonomik kalkınmanın düşüşe geçmesiyle birlikte dururken, bu yatırımlara ara vermeden istikrar içinde sürdüren bu yatırımları tek ülke Türkiye. Birileri tahrip ederken biz ülkemizi inşa etmeye devam edeceğiz.
Kurbağalı dere havadan nem kaptı diyor taraf. Bugün ilk sayfadan kurbağalı dereyi görmüş. Balık doldu denen kurbağalı dere, güneşi görür görmez saçtığı pis kokuyla Kadıköy'e nefes aldıramadı. Hani bir tarafta köprüyü konuşuyoruz ki belki geri planda unutulan ağaçlar da var. Ama diğer tarafta da Kadıköy'de kurbağalı dere var gündemde. CHP'nin kalesi olarak görülen Kadıköy'e ceza verildiğini savunmuş. Belediye meclis üyesi Hakkı Sağlam demiş ki, Sayın Topbaş, Kadir Topbaş, kaplumbağayla kurbağalı dere ıslahını karıştırdı. Kaplumbağa hızıyla devam ederse 2016'da da bu kokuyu çekeceğiz diyor. Yani Kadıköylü kokuyu çekmeye devam edecek deniyor. Tarafın manşetinde ise yeni oluşumda MHP-DYP kavgası denmiş. Bahçeli'nin muhalefete destek veren teşkilatları kapatmasıyla Anadolu turuna çıkan Akşener'in ekibinde bulunan MHP ve DYP kökenli yöneticiler birbirlerine girdi deniyor. Tarafta yine MHP haberi. AKP'nin ağabeyleri Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'in başını çektiği hamam önü hareketi Türk siyasetinde artık sanıyorum literatüre girdi bu kavram. Bu öbek daha doğrusu. Ve hareketin ardından MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in liderliğini yaptığı yeni oluşumda kavga çıktı. Kulislere yansıyan tartışma şöyle gelişmiş. Anadolu turuna çıkıyor Akşener ve Meral Akşener'in MHP'lerin yanı sıra Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti kökenli yöneticiler de karşılıyor. Yani bir anlamda 90'ların merkez sağı karşılıyor. Ancak MHP'li ve DYP'li yöneticiler arasında beklenen kaynaşma sağlanamadı deniyor. Birçok ilde her iki grup arasında gerilim yaşanmış. Hatta iki grup Denizli'de karakolluk olmaktan son anda kurtulmuş. Tartışmanın büyümesini Ankara'dan gelen siyasiler önlemiş. İki ekip de Akşener'e ve yakın çalışma arkadaşlarının birbirlerine şikayet etti deniyor. Yani DYP-MHP çizgisinde bir koltuk kapma, yer kapma mücadelesi denmiş buna. Tarafta bugün dikkatimizi çeken, Sputnik olarak dikkatimizi baya çeken bir haber var. Rus uçağı seraya düştü denmiş. Yani normal olarak başlığı okusanız herhalde normal bir uçak kazası diye düşünürsünüz ama meğerse 24 Kasım kırılmasına vurgu yapıyormuş haber. Şimdi Fethiye-Antalya yolunu trafiğe kapatan domates üreticileri fiyatı 60 kuruşa düşen kasalar dolusu ürünü yere döküyor. Tepki gösteriyor ve yolu açın çağrısına kulak asmıyor eylemciler ve seraya uçak düştü sloganı atmışlar. Yani 24 Kasım'da Türkiye'nin düşürdüğü Rus jetinin aslında Suriye topraklarına değil bir anlamda sadece Türk turizmine de değil doğrudan Türk serasına da Antalya serasına da düştüğünü belirtmişler. İlginç haber. Türkiye gazetesi Yavuz Görkem'i diyor sevgili dinleyiciler. Üçüncü köprüye son tabliğe kondu. Avrupa, Asya dördüncü defa birleşti demiş. Cumhurbaşkanının mesajları var köprüyle ilgili. Hatta bu bölümde doğrudan o köprüye ilişkin mesajını dinleyebiliriz. İşte üçüncü köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin açılışının Ağustos ayında yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı ve Yavuz da kıtaları bağladık dedi. Şimdi 4'e gidiş 4'e geliş 8 şeritli 2 de ray sistemi bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre genişliği var. Ve bu asma köprüler arasında dünyada galiba birinci sırada ve 320 metreyi aşan kule yüksekliğiyle de yine dünyada ilk sırada ve Ağustos ayında hizmete giriyor. Dün bu açıklamayı doğrudan Cumhurbaşkanı yapıyor.
29 Mayıs 2013'te temeli attığımız gün birileri olmaz canım diyordu. Dünyanın asma köprüler içerisinde en geniş 4 gidiş 4 geliş 2 de hızlı trenle ilgili raylı sistemin olduğu böyle bir benzeri proje yok. 2 tabii asma köprü olarak bu uzunlukta bir başka köprü de yok. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. Ve inşallah Ağustos ayında da artık bütün viyadükleriyle her şeyiyle tamamlanıp hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz.
Süreyya Ayhan, az önce Gamze'den bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Hani ikincilik koltuğu da 2012 Londra Olimpiyatlarındaki o ilk iki zaferimizde galiba güme gitti demiştik. Çünkü altından sonra gümüşe de doping karışmış oldu. Ama doping dendiği zaman hepimizin canını yakan bir olay ve isim aslında Süreyya Ayhan. O da zamanında bizi Vestel sponsorluğunda baya sevindirmişti. Hatta Türk atletizmi hakikaten çıtayı aştı dedirtmişti. Ama sonrasında bizi şoke etmişti. Ömür boyu men cezası aldı. Eski milli atlet. Yaptığı itirazın sonucunu bekliyor şimdi. Yani mahkeme kararını bekliyor. Antalya'da yaşıyor. Eşi ve iki çocuğuyla beraber. Doping için dün işte şöyle söylemiş. Yasaklı madde kullanmış olsaydım, evet yaptım der, kenara çekilirdim. Ama hiç yapmadığım bir şeyden ceza aldım diyor. Şimdi böyle konuşmak güzel. Dinlediğiniz zaman insanı tatmin edebilecek cinsten o tonu da sahip. Yani o tonu da yakalıyorsunuz. Ekranda izlediğiniz özellikle. Ama şunu da sormadan edemiyorsunuz. Madem öyle IAAF'in acaba doping tetkiklerinden neden uzaklaştınız? Neden gözükmediniz? İdrar analizlerinde neden yoktunuz? Kaçar adımlarla o odalardan uzaklaştınız diye de sonrası geliyor. Bu soru da hakikaten boşuna sorulmuyor ve bunun üzerinden haklı bir yaygara koptu. HDP bu defa kadınları kullandı denmiş. Güneydoğu'da yaptığı sokağa çıkın çağrısına umduğu cevabı alamayan HDP bu defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle sokaktaydı diyor Türkiye Gazetesi. Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan kadınlar ikaza rağmen dağılmadı, slogan atan gruba müdahale edildi, bazıları gözaltına alındı denmiş. Türkiye'den geçiyoruz Cumhuriyet'e. Gazeteleri karman çorman yapmayı seviyorum. Kafama göre bir sıralama yapıyorum. Hani ne bir ideoloji üzerinden ne bir tiraj üzerinden bir değerlendirme bu. Bazen hiç okunmayan bir gazeteyi de en başa özellikle alıyorum. Şimdi Cumhuriyet'e devam diyelim bu defa. Erdoğan'ın 330 hesabı var denmiş. CHP ve MHP'deki çatlaktan yararlanmak istiyor denmiş Cumhurbaşkanı için. CHP'de Deniz Baykal'ın çıkışı, MHP'de olağanüstü kongre girişimi, bu iki konu yan yana geldiği zaman tartışmalar yaşanıyor zaten ve AK Parti kurmayları bu partilerde kendilerini dışlanmış hisseden milletvekilleri teklifimize sıcak bakabilir demişler. Gizli oylama olacağı için de destek de alabiliriz demişler ve 330 hesabını başkanlık konusunda işte AK Parti şimdi böyle bu şekilde yapıyor denmiş. İki ayrı zaman. Kayyumdan sonra gazetelerin özellikle ilk sayfaları hakikaten çok düşündürücü aslında. Bunu bugün gazetesinde belli başlı işte Millet'ti galiba. Belli başlı cemaate yakın gazetelerde görmüştük. Kayyumdan sonra örneğin işte Türkiye'nin gururu, Cumhurbaşkanı gibi, Türkiye'nin başkanı gibi başlıkları da görür olmuştuk. Zamanı merak ettim bugün. Benzer çizgide çıktı yine. Kayyum yönetiminin yönetimindeki zamanın ilk sayısı Erdoğan manşetiyle çıktı demiş Cumhuriyet ve 3. Boğaz Köprüsü'nü konu aldı. Zamanın ekibi ne yapmış peki? Onlar da Yarına Bakış adıyla yeni bir gazete çıkarmış vaziyette. Cumhuriyet'te başka bir başlığa geçelim. Rojava'da iki yeni üs var diyor gazete ve Amerika'ya dikkat çekiliyor. Amerika güneyimizdeki komşu aslında Rusya ile beraber, yani Suriye denkleminden çıkan garip tablo bu. Amerika'nın Suriyeli Kürtlerin Rojava bölgesinde iki hava üssü inşa ettiği iddia edilmiş. Haseke'deki Rimeylan üssünü genişleten Amerika'nın Kobane'de de yeni üs yaptırdığı belirtilmiş vaziyette. Geçtik Milliyet'e. Üçüncü gerdanlık tamam diyor. Yavuz Sultan Selim Milliyet'in de bugün sürmanşetinde İstanbul Boğazı'nı karadan üçüncü kez birleştiriyor Yavuz Sultan Selim ve son çelik tabiye dün işte devlet erkanının katıldığı törenle yerleştirildi. Hani zaten çok bir anlamda o konuşmalara da çok yer verdik ama doğrudan biraz tekniğinden bahsedelim. 1460 işçi ve mühendis çalışıyor. Rekorların köprüsü denmiş. 59 metre ile dünyanın en genişi. 8'i karayolu, 2'si demiryolu olmak üzere 10 şeridi var. Deniz üzerindeki uzunluğu hemen hemen 1,5 kilometre. Toplam uzunluğu 2 kilometreyi geçiyor. Raylı sistemli dünyanın en uzun asma köprüsü ve Avrupa yakasındaki kulenin yüksekliği 322 metre. Anadolu yakasında ise 318 metre. Milliyet'in sürmanşetinde teknik köprü bu şekilde yorumlanmış. IŞİD'in B planı ile devam edelim. İşte bu beter haber. B planı Libya devredeymiş. Yani IŞİD galiba gücünü zipleyip Libya'da depolamaya çalışıyor. Suriye ile Irak'ta askeri ve ekonomik açıdan her gün zayıflayan terör örgütü kanunsuz Libya'daki konumunu güçlendiriyor. Laik Kaddafi'nin aşiretinin bile biat ettiği IŞİD yılda 340 milyon dolarlık insan kaçakçılığı ağını ele geçirmiş ve Libya'nın Avrupa'ya yakınlığı sayesinde IŞİD'in militanlarını kolayca kıtaya geçirilebileceği düşünülüyor. Yani en kötü yönetim yönetimsizlikten iyidir dedirten bir hadisedir Libya. Yani Muammer Kaddafi sürecini hatta tırnak içinde huzurunu dahi mumla arayan bir Libyalı gerçeği var. Ve düşünün IŞİD şimdi orada hortlamaya çalışıyor. Sözcüyle devam ve ilk sayfada Zarrab'ın ortağına idam var. Türkiye'yi sarsan 17 Aralık yolsuzluk skandalının kilit ismi Reza Zarrab'ın İran'da yargılanan ortağı Babek Zencani idama mahkum edildi diyor Sözcü. Zencani karar açıklanınca gözyaşlarına boğuldu. Türkiye'de milyon dolarlık villalarda ve kaçak kat çıktığı yalısında gününü gün eden, AKP'nin korumasında olduğu için dosyası kapatılan ortağı Reza Zerrab kadar da şansı olmadı diyor Zencane için Sözcü gazetesi. Türkiye koruyor denmiş kimi Reza Zarrab'ı diyor Sözcü. Son yatırımı İstanbul'da 7,5 milyonluk villa olan Zarrab, bakan ve çocuklarına rüşvet dağıtmakla suçlandığı 17 Aralık'tan yargılanmadı diyor. İran'sa affetmiyor demiş gazete. İranlı Babek Zencani ise Aralık 2013'te tutuklandı, her duruşmaya mahkum kıyafetiyle getirildi ve dün idama çarptırıldı. Reza gülüyor, Babek ağlıyor demiş gazete bugün ilk sayfasında. Veysel Baba'nın çiftliği bir diğer dikkat çeken başlık, Orman Bakanlığı'nı akrabaları ve arkadaş çocuklarıyla doldurmuş denmiş. Kimdir o? Dilerseniz haberin detayıyla devam diyelim. Bakan Veysel Eroğlu ile ilgili bir iddiayı, bir suçlamayı gündemine taşımış gazete. MHP'li Seyfettin Yılmaz mecliste şu sözlerle yükleniyor Eroğlu'na. Milyonlarca üniversite mezunu iş bulamazken Bakan Bey öyle bir düzen kurmuş ki tam bir çiftlik. Kardeşinin oğlunu özel kadrodan bakanlıkta işe aldı. Yetmedi, geçenlerde kızını evlendirdi. Kızının kayınbiraderini basın müşavirliğine atadı. Kuzeniyle arkadaşımın oğlunu da yüksek maaşla kendine danışman yaptı deniyor haberin detayında. Son gazete Vatan Olsun ve Fenerbahçe'ye Braga morali. Maç fazlasıyla lider vaziyette Fenerbahçe ama tabii lider derken zaten 2 puan öndeydi. Beşiktaş'ın bu akşam SS maçı var ve şimdiden puan farkı 5'e çıktı ama 2 maç geriden gelen bir Beşiktaş da söz konusu ama biraz moralsiz bir Beşiktaş. Fenerbahçe Akhisar'ı Bursa'dan gelen üçlüyle devirdi. Yani Bursalılar maçı kotardı. Şener, Volkan Şen ve Fernandao Kanarya UEFA'da Perşembe günü ise Braga'yı ağırlayacak. Zaten maçtan sonra da teknik direktör Pereira taraftarı bekliyorum dedi. Braga maçında da bizi yalnız bırakmasınlar. Muhtemelen 12. adam da mesajı aldı. Çarşaflı firarla devam diyelim. Aslında günün haberi bu olsa gerek. 3 sene önceye gidelim. 2013'teyiz. Bingöl cezaevinden tünel kazıp kaçan PKK'lı teröristler gündemde o dönemde. Bu kez Diyarbakır cezaevinden 3 tutuklu ile birlikte çarşafla firar etmişler. Bu çok ciddi bir güvenlik açığı. Firar sabah sayımında ortaya çıkıyor. PKK'lı Diyar Kaydu, Osman Kılıç, Devrim Kavak, Ulaş Arslan, Beşik Arca Gök ve Ramazan Aslan'ın kaçtıkları belirleniyor. Bitişik iki koğuşta kalıyormuş teröristler. Havalandırmada yatak çarşaflarını bağlıyorlar. 5 metrelik duvarı bu şekilde aşıyorlar ve sürünerek kaçıyorlar. Ve çarşaflı firar olarak da bir güvenlik skandalı olarak da kayıtlara geçiriyorlar bu gelişmeyi. Zirve öncesi Ege'de 25 ölü, bir diğer gerçek haber. Brüksel'de bugün yapılacak Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi var. Bunun adı mülteci zirvesi ama öncesinde Ege açılışı yapmış. Yine bir tekne batıyor ve 25 kişi hayatını kaybediyor. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların dramı. Onların bulunduğu Komutan 2 adlı tekne Didim Mavişehir mevkii açıklarında batıyor. Tabi açıkta batıyor tekne ve botlarla, helikopterlerle müdahalede bulunulmuş. Biri çocuk, ikisi kadın, 15 sığınmacı kurtarılıyor. Çocukların aralarında bulunduğu 25 sığınmacının ise cesedi bulunmuş ve kayıp kişiler için arama çalışmaları halen devam ediyor. Mülteci zirvesi için Brüksel'e gidiyor Başbakan Davutoğlu da neredeyse aynı saatlerde ve Avrupa'nın alacağı mültecilerle ilgili bildirim yapmasını istiyor denmiş. Ve tabii bugünkü zirve aslında birçok yönüyle gündemde diyelim. Hatta Hürriyet'in bugünkü manşetinde doğrudan Avrupa Birliği'ne mesaj da vardı. Türkiye 2,5 milyon mülteci aldı. Haklı olarak bu görevi Avrupa'yla paylaşmak istiyorlar. Pamuk eller cebe, biraz da sınırdaki teller artık devre dışı diyen bir Merkel söz konusu. 8.56 saat, biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından 9 bülteni sizlere bekler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. We'll be right back.
Ateşsiz kız.
RSFM, Türkiye'nin çok sesli haber radyosu.
Ayrılık, ayrılık.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Başbakan Ahmet Davutoğlu İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü hafta sonu ve İran'a resmi ziyarette bulunan Başbakan Cumhurbaşkanı Ruhani ile Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi. Tahran'da yapılan bu görüşmede iki ülke ilişkileri, özellikle Suriye krizi ve İran'ın nükleer anlaşması değerlendirildi. Tabii ki son seçimler ışığında yapılan bir görüşmeydi. Ziyaret ülkede geçen hafta yapılan parlamento ve uzmanlar konseyi seçimleri sonrası ayrı bir önem kazandı ve İran seçimlerini Orta Doğu bileşenleri üzerinden konuşacağız. Shalom gazetesi yazarı Karel Valensi bizlerle. Sayın Valensi, merhaba efendim.
Merhaba.
İran'da galiba her yönüyle hava değişik gibi. Şimdi nükleer anlaşma bir tarafta Batı dünyasıyla. Ardından yaptırımların kısmen kaldırılması konusu. Hemen ardından İran'da değişime ya da ılımlı kanada dönük bir seçim aritmetini izlemiş gibiyiz. Bu ortamda acaba Türkiye Başbakanı'nın doğrudan ziyaretini nasıl yorumlamak lazım? Özellikle Orta Doğu üzerinden.
Suriye ateşkesinin bir fırsat olarak görüldüğünü düşünüyorum. Türkiye'de bunu kullanmak istedi. Bir açılım arayışı var çünkü ilişkiler çok iyi değildi.
Evet.
Tabii İran'ın Batı ile nükleer anlaşma yapması, sizin dediğiniz gibi, ve yaptırımların kaldırılması, uluslararası sisteme dönüyor İran. Ve bunun getirisi götürüsü Türkiye açısından neler olacağını yakından takip ediyordu. Ve proaktif bir hareket yaparak Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu Tahran'ı ziyaret etti. Bu bir bakımdan, bir diğer bakımdan da önemli. Çünkü Ağustos ayında İran Dışişleri Bakanı Zarif iptal etmişti. Ve o daha gerçekleşmedi. O görüşme daha gerçekleşmeden Türkiye tarafından bir görüşme olması Türkiye'nin bu konuya önem verdiğini gösteriyor. Öte yandan İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri iyi değil. Belki Türkiye'yi kolaylaştırıcı olarak kullanma durumu olabilir. Öte yandan tabii Suriye konusunda tıkanıyoruz. Çünkü Suriye konusunda Arap ülkeleri ve Türkiye ile İran ayrı düşüyor.
Yani birbirlerine ihtiyaç duyan iki merkezden bahsediyoruz galiba.
Doğru.
Tahran ve Ankara.
Evet, doğru.
Peki İsrail açısından acaba hani seçimleri ne derece yorumlamak mümkün? Şimdi İran'da çünkü 2013'ten sonra galiba Hasan Ruhani bir anlamda ikinci kez halkın iradesini almış gibi gözüküyor. Yani değişimden yana tercihini yapan İran toplumu açısından da Ruhani enteresan bir figür oldu. Bir şeyler değişebilir mi? Yani İsrail projeksiyonundan baktığınız zaman sizce sadece Suriye ölçeğinde sormuyorum bunu ama hani Orta Doğu açısından bazı anlayışlar terk edilebilir mi?
Şimdi öncelikle bu seçimin anlamını birazcık konuşalım. Oradan İsrail'e geleyim.
Buyurun.
Şimdi bu seçimlerde önce parlamento seçildi. Dolayısıyla kararların nasıl uygulanacağı açısından önemli. İkincisi uzmanlar meclisi seçildi. Bu da bir sonraki dini lideri seçecek uzmanlar meclisi. Dolayısıyla hani hem kanunların dini esaslara uygun olmadığına bakıyor ama muhtemelen rahatsızlığını bildiğimiz dini liderin bir sonraki dini lideri seçecek. Dolayısıyla bu açılardan oldukça önemli. Seçimlerden çıkan sonuç da Ruhani'nin ve nükleer anlaşmanın bir bakımdan halk tarafından onaylanıp onaylanmadığını göstermesi açısından önemliydi ve halkın Ruhani'nin arkasında olduğunu görüyoruz. Ve İran halkının büyük beklentileri var Ruhani'den. Her ne kadar onu destekliyorsa da hem ekonomik açıdan artık yaptırımların da zayıflatılmasıyla ekonomik açıdan büyük bir gelişme bekleniyor.
Evet.
Çünkü enflasyon oldukça yüksek, işsizlik oldukça yüksek, büyüme hızı neredeyse yok gibi. Onun dışında Ruhani'nin vaatleri var. Özgürlükler açısından, kadın hakları vesaire. Bu konuda büyük bir beklenti var. Dolayısıyla Ruhani'ye şu an bir destek var İran halkından ama bu vaatlerini de yerine getirmesi lazım. Tabii Ruhani de reformist bir lider değil, ılımlı olarak tanıyabileceğimiz bir lider. Hı hı. Ve yapabilecekleri de ancak dini liderin izin verdiği çerçeveyle kalıyor. Dolayısıyla hani büyük bir değişim, çerçevenin içinde bir değişim olabilir ama çok büyük bir değişim de beklememek lazım.
Yani çerçevenin dışına çıkılması Tahran yönetimi açısından şu aşamada yine biraz problemli gibi.
Evet, yani muhafazakarlar politik gücü elinde tutuyor. Hani bu gerçek değişmiyor bu seçimlerle.
Peki Suriye krizi üzerinden konuşacak olursak, yani İran Suriye krizini sizce özellikle 2016 dünyasında tam nereye konumlanabilir? Çünkü Beşar Esad güçlerinin ön plana çıktığı, hatta bir anlamda bütün şartların lehine döndüğü bir ortamı da konuşuyoruz. Ki Şii Hilali vurgusu da zaten sürekli şekilde, hani Lübnan Hizbullah'ına kadar da konuşulan veya üzerinde durulan bir konuydu. İran açısından yeni dönem, seçimlerin hemen ardından Suriye'ye bakışının ne derece etkileyebilir acaba?
Dünya sistemine dönüyor diyoruz ama Suriye konusunda özellikle neredeyse herkesle karşıt fikirde. Şimdi Hizbullah konusunda da önemli bir gelişme oldu. Arap ülkeleri Hizbullah'ı terör örgütü olarak
gördü.
Geçtiğimiz haftalarda kabul etti. Evet, Rusya ile ilgili de bir sorunlar var. Çünkü aynı şekilde Hizbullah desteği Rusya'yı da rahatsız ediyor. Tabii bütün bunlar, daha önce İsrail demiştik, İsrail'i sevindiren, rahatlatan gelişmeler. Çünkü Hizbullah'ın güçlenmesi İsrail'in kırmızı çizgilerinden bir tanesi Suriye konusunda. Dolayısıyla İsrail Arap ülkeleriyle, Sünni Arap ülkeleriyle bir şekilde yaklaşıyor. Suudi Arabistan'da, İsrail'de İran'ı en büyük tehdit olarak görüyorlar. Şimdi İran bu durumda ne yapacak? Yeni gerçeklere göre kendini ayarlaması lazım bir şekilde, ama her şeyden de vazgeçeceğini düşünmüyorum açıkçası.
Yani seçimler sonrasında da galiba kendini yeniden konumlaması gereken bir İran var gibi ama...
Gerekiyor evet. Ama ne kadar değişiklik olacağında o konuda emin değilim.
Gündemde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İran'a yaptığı ziyaret vardı. Hasan Ruhani ile yan yana geldi. Tabi Ruhani açısından hem 2013 hem de son seçimler farklı bir hava yaratmış oldu. Hatta uzmanların dediği gibi İran toplumunun bir anlamda güven oyuna alan bir lidere dönüşmüş vaziyette. Seçimler sonrasında İran'ın dış politikasında, özellikle Suriye'ye bakışında, İsrail'e bakışında ve Orta Doğu algısında nasıl bir tablo belirecek, neler değişebilecek, bunun bir nevi ipuçlarını sorgulamaya çalıştık, değerlendirmeye çalıştık ve Shalom gazetesi yazarı Karel Valensi konuğumuzdu. RSFM'de gündemi ve dünyayı değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı.